Ayrım 16.
201. Unla beslenme bozukluğu. Bazı anneler reklamlarına inanarak veya yanlış anlayarak konu 77, çocuklarını yalnız unla beslerler veya unu çocuğun başlıca besini durumuna sokarlar. Bazen de bir bağırsak hastalığında başlanan unlu diyete gereğinden çok uzun süre devam ederler. Bu gibi durumlarda unla beslenme bozukluğu adı verilen beslenme bozukluğu görülür. Beslenme bozukluğunun yapacağı etkiler çocuğun yapısına göre değişir. Bazı çocuklar başlangıçta şişmanladıkları halde kısa bir süre sonra zayıflarlar. Bazen de anne çocuğunun şişman hatta toz toparlak halinden dolayı sevinir. Ancak bu durum çocuğun sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Alınan besinde protein, yağ, madeni tuzlar ve vitaminler olmadığından konu 140-144, deri ve yumuşak kısımlar gergin ve dolgun değildir. Bu çocuklar iştahsız, güçsüz ve yorgundurlar. Bağırsaklarda gazın oluşmasıyla karınları balon gibi şişer. Çocuğun hastalıklara karşı dayanıklılığı çabuk kırılır. Unla beslenme bozukluğunda tedaviye ilk günler yoğurt vermekle başlanır. Ondan sonra yavaş yavaş proteinli ve vitaminli bir rejime geçilir. 202. Vitamin eksikliği hastalıkları. Vitaminler beslenme ve gelişmeyi düzenleyen çok küçük maddelerdir. Sağlığın sürdürülmesi için koruyucu olarak vitaminler gereklidir. Besinde bir tek vitaminin uzun süre bulunmaması veya çok az miktarlarda bulunması bile hastalıkların görülmesine neden olur. Bu hastalıklar gerekli vitaminlerin daha çok verilmesiyle iyileşir. Kolayca anlaşılacağı gibi besinler yanlış biçimde düzenlenirse veya hazırlanırsa vitamin eksikliği görülür. Örneğin sütün kaymağında A, B, C ve D gibi vitaminler bulunur. Sütün kaymağını almakla çocuk bu değerli maddelerden yoksun bırakılmış olur. Çeşitli vitaminler hakkında başka yerlerde bilgi verilmiş olmakla birlikte konu 71-74-144 bu vitaminlerin eksikliği sonucu görülen hastalıkları biraz daha ayrıntılı gözden geçirmek yararlı olur. A vitamini eksikliği. Besinde A vitamini eksikliği varsa yani sürekli olarak kaymağa alınmış süt verilirse veya verilen süt miktarı çok az olursa yahut yalnız püre ve lapalarla beslenirse çocuğun kilo almasında ve büyümesinde bir duraklama olur. Deri ve gözleri döşeyen zar ve kornea tabakası kurur ve pürüzlü bir durum alır. Başlangıçta gece körlüğü ve sürekli vitaminsizlik körlük yapabilir. Aynı zamanda vücudun direnci kırılır, deri ve iç zar hastalıkları, solunum ve idrar yolları iltihapları görülür ve vereme karşı dayanıklılık azalır. Çocuğun dişleri de daha çabuk çürüyebilir, kemikleşme aksar ve yaraların iyileşmesi güçleşir. Çocukların A vitamini ihtiyaçları yüksektir. A vitamini kaymağa alınmamış taze sütte, kaymakta, tereyağında ve yumurta sarısında, balık yağında, karaciğerde ve böbrekte, sarı ve yeşil sebzelerde bulunur. Konu 144. B vitaminleri eksikliği. Çok çeşitli olan B vitaminlerinden konu 144, birinin eksikliği, örneğin unla beslenme bozukluğunda da görüldüğü gibi, sayısız organlarda büyümenin ve gelişmenin duraklamasına, solunum ve sinir çalışmalarında bozuklukların görülmesine neden olur. Deride ve iç zarlarda bozukluklar görülür. Bundan başka, peklik veya ishal gibi bağırsak bozuklukları, gözde iltihaplar, ışıktan kaçma ve alacakaranlıkta görememe, kalp çalışmasıyla kan yapımında bozukluklar görülür. B vitaminleri özellikle hububatta fakat yalnız kepeği ile birlikte hazırlanan tam değerli unda, bu undan yapılan ekmekte ve maltta bulunur. Beyaz unda bulunmaz. Bundan başka kabukları tamamen ayrılmamış pirinçte, cevizde, elmada, domatesde, patateste, portakalda, limonda, yumurta sarısında, taze sütte, karaciğerde ve böbrekte de vardır. B vitaminlerinin eksikliği ağrıların artması ve boy uzamasında duraklama, kemiklerde kırılmaya eğilim, kansızlık, deri ve iç zar kanamaları yapar. Bu nedenle B vitaminleri veya bunu kapsayan besinler hastalığı iyileştirir fakat bu vitaminleri çok uzun zaman almak zorunluluğu vardır. C vitamini eksikliği, skorbut hastalığı. 5-6 ay süreyle C vitamini almayan çocuklarda skorbut hastalığı belirtileri başlar. Konu 71. Bu hastalıkta çocuğun büyüme ve gelişmesi bozulmuştur, vücut dayanıklılığı kırılmıştır, yaraların iyileşmesi gecikir, kemikler kolaylıkla kırılır, diş etleri şişer. Skorbutlu çocuklarda birçok hastalıklar, özellikle mikrobik hastalıklar daha sık görülür. Daha ağır seyreder ve daha uzun sürer. Deri ve diğer organlarda kanamalar olur. C vitamini taze sebzelerde, salatada, domatesde, portakalda, limon ve başka meyvelerde, karaciğerde, kanda, ette ve sütte bulunur. Bu besinler kaynatılırken C vitamini suya geçer veya harap olur. Korunmak için verilecek C vitamini ve meyve suları ölçüleri 71. konuda yazılıdır. Hastalığın tedavisi ise bu miktarın 2-3 katı C vitamini verilmelidir. 203. Kemik hastalığı, raşitizm. D vitamini vücutta kalsiyum ve fosforun normal dağılmasını düzenler, büyümeyi, kemik ve dişlerin sağlamlığını sağlar ve bazı hastalıkları önler. D D vitamini eksikliği sonucu kemik hastalığı raşitizm görülür. D vitamini sebzelerin ve salatanın yapraklarında, sütte, tereyağında, peynirde, hayvansal yağlarda, yumurta sarısında, karaciğerde, ette, mantarlarda, balıkta ve özellikle balık yağında bulunur. D vitamini güneşin ultraviyole ışınlarının etkisiyle konu 37, insan vücudunda da oluşabileceği için raşitizme güneşsizlik hastalığı da denilebilir. Sağlıklı olmayan, rutubetli, karanlık, basık evlerde yaşayan, taze sütten yoksun olan, daima kaymağa alınmış süt alan, gereğinden çok unla beslenen çocuklarda hemen daima bu hastalığı görmek mümkündür. Güneş ışını azlığının hastalıkta önemli etkisini doğrulayan bir olay, raşitizmin sonbahar, kış, ilkbahar aylarında artması, buna karşılık yaz aylarında azalmasıdır. Erken doğan çocuklarda raşitizme daha sık rastlanır. Konu 182. Hastalık çoğu kez ilk 2 yaşta görülür. Bundan başka biri de ergenlik çağında geç raşitizm görülebilir. Bu hastalıkta çocuklar huysuz olurlar, sürekli olarak ağlarlar ve çok terlerler. Bununla birlikte bazı sağlam çocukların da fazla terlediklerine rastlamaktayız. Raşitik çocukların iştahları azalmıştır, peklik veya ishal çekerler. Karın balon gibi şişkindir. Kaslar gevşek, deri soluk ve kansızdır. Çocuk oturmasını, ayakta durmasını ve yürümesini normalden daha geç öğrenir. Dişler daha geç çıkar ve diğer çocuklara göre daha fazla çürür. Hastalık özellikle kemiklerde etkisini gösterir. Bıngıldaklar geç kapanır. Raşitik çocuklarda büyük bıngıldak çoğu kez 2-3. Yaşlarda kapanır. Kafa kemikleri incelir, yumuşar ve bastırınca karton gibi çöker. Kaburga kıkırdaklarının göğüs kemiğine bağlandığı noktalar kalınlaşır. Bunlar bir sıraya dizilmiş tesbihi andırır. Göğüs kafesini oluşturan kemikler kireçten fakir oldukları için solunum kaslarının çekmesine uyarak göğüs kemiği düzeyinde huni gibi içeriye doğru çöker. Çatı, leğen pelvis daralır ve yassılaşır. Bu durum kızlarda ileride doğum yapmalarını güçleştirir. Bacak kemiklerinde çarpıklıklar olur. Raşitizmli çocukta en basit soğuk algınlıkları ağır seyredebilir. Raşitizmin iyileşme döneminde bazen kalsiyum kandan kemiklere geçerek kanda ve vücut örgülerinde azalır. Bunun sonucu sinirler fazla uyarılır ve titremeler veya havale görülür. Bu duruma tetani denir. Tetani de D vitamini ile birlikte kalsiyum tedavisi iyi sonuç verir. Raşitizmden korunma. Vaktinde D vitamini vermek, konu 72-144, çocuğu açık hava ve güneşe alıştırmak hastalığı önler. Ultraviyole tedavisi güneşin yerini tutarsa da en kolayı D vitamini uygulamasıdır. Raşitizmden korunmak için günde 500 bin ünite D vitamini yeterli olduğu halde tedavi için günde 5 bin ünite D vitamini vermelidir. Zaman zaman çocuklara gereğinden çok fazla D vitamini verildiği, örneğin 600 bin ünitelik enjeksiyon yapıldığı ve bunun tekrarlandığı sonuç olarak da çocuğun D vitamininden zehirlendiği görülmektedir. Belirttiğimiz dozda D vitamini vermek ne kadar zorunluysa aşırı büyük dozlarda da zararlı olacağını unutmayınız. Herhalde tedavi doktorun gözetiminde olmalıdır. 204. Karın ağrıları. İlk aylarda görülen karın ağrıları hakkında 42. konuda bilgi verilmiştir. Daha büyük çocuklar her türlü hastalıkta karın ağrısından yakınırlar. Karın ağrıları ani olarak başlamamışsa veya çok şiddetli değilse, çocuğun genel durumu bozulmamışsa, ateşi, ishali veya kusması yoksa bu ağrılar çoğu kez önemli değildir. Fakat bazen grip, bademcik iltihabı, kaba kulak veya zatüreye başlarken de çocukta karın ağrıları olabilir. Bundan başka uzun süren öksürükte, boğmacada, apandisit, böbrek leğeni ve mesane iltihapları gibi karın organları hastalıklarında, bağırsak nezlesinde, peklikte, bağırsak solucanlarında ve romatizmada da karın ağrıları görülebilir. Karın ağrılarında zaman kaybetmeden doktora başvurmalıdır, yoksa tedavide geç kalınabilir. 205. Kör bağırsak iltihabı, apandisit. Akut yani birdenbire başlayan kör bağırsak iltihabı çoğu kez çocuklarda yetişkinlere göre daha zor anlaşılır. Çünkü çocuklar ağrıyan yeri iyi anlatamazlar. Çoğu kez sadece karın veya göbek bölgesinde bir ağrıdan yakınırlar ve kör bağırsağın yeri olan karnın alt ve sağ tarafını göstermezler. Hafif veya şiddetli ağrılarla birlikte ateş de varsa, karın kasları gerilmişse ve ufak bir dokunma bile ağrı uyandırıyorsa, çocuk sağ bacağını karnına doğru çekiyorsa derhal doktora başvurmalıdır. Bundan sonraki önlemleri doktor alacaktır. En ufak bir tereddüt basit bir apandisitin tehlikeli bir durum almasına neden olabilir. 206. Göden bağırsağı düşüklüğü, rektum prolapsusu. Bazen 2-3 yaşındaki çocukların makatlarında ceviz büyüklüğünde kırmızımsı bir kitle belirir. Bu oldukça sık görülen bir durumdur ve göden bağırsağının yani kalın bağırsağın son kısmının düşüklüğünden ileri gelir. L'nin tabanını teşkil eden kaslar ve makadı büzen kas, çocuğun abdestin iradesiyle tutmasını ve istediği zaman yapmasını öğrendiği bu yaşlarda bazen görevlerine alışacak kadar kuvvetlenmemiş olabilir. Böylelikle çocuk abdest ederken göden bağırsağının bir kısmı dışarıya çıkar. Bu durum özellikle peklik çeken çocuklarda fazla kılmaktan, bazen de isaden, lazımlıkta çok fazla oturmaktan, sürekli öksürükten ileri gelebilir. Çocuğa dizleri ve dirsekleri üzerinde dayanacak şekilde bir durum verilirse, vazelinle yağlanan bir parmakla pamuk veya gazlı bezle dışarıya çıkan kısım yavaşça içeriye itilebilir. Bundan sonra birbirine doğru itilen kalçaların üzerine enine ve kiremit gibi üst üste birkaç flaster şeridi yapıştırılır. Bunların çocuğun abdestini edebilecek şekilde yapıştırılmaları gerekir. Düşüklüğün nedenlerini de ortadan kaldırmak gerekir. Çocuk bir süre lazımlığa oturtulmaz, yalnız ihtiyacı olduğu zaman tutulur. Birkaç hafta süreyle daha çok yüzü koyun yatırılır. Çocuğa bol sebze, salata, meyve verilir. Bu yöntemlerden bir yarar sağlanmazsa doktora başvurmanız yerinde olacaktır. Çünkü bu durum bazen başka hastalıkların bir belirtisi olabilir. 207. Bağırsak kurtları, solucanlar. Çocuklarda sık görülen solucanlar bağırsakta yaşarlar. Solucanlar vücut için gerekli besin maddelerini paylaşarak çocuğa zarar verirler. Özellikle çok sayıda bulunurlarsa zararları da büyük olur. Bundan başka zehirli salgılarıyla çocuğun sağlığını bozabilirler. Çocukta bulantı, baş ağrısı, kusma, iştahsızlık veya sürekli açlık hissi, burunda kaşıntı, deride kaşıntılı döküntü görülüyorsa solucan ihtimalini düşünmek gerekir. Doktor mikroskop muayenesiyle makadın etrafında veya dışında solucan yumurtalarını bulursa teşhis doğrulanmış olur. Dışkıda görülen solucanı atmamalı, doktora götürmelidir. Çocuğunuzda solucan bulunması hiçbir zaman utanılacak bir şey değildir. Çünkü bütün dikkate rağmen çocukta bağırsak kurtları bulunabilir. Öte yandan yavruda solucan bulunduğu halde tedavi ettirmemek annenin ihmalini gösterir ve çocuğun sağlığını bozar. En sık rastlanan solucanlar oksiyür, askarit, tenya, giardia ve nekatordur. 208. Oksiyür. Bunlar açık renkli iplik gibi ince 0.5-1 cm uzunluğunda kıl kurtlardır. Bağırsağın aşağı kısmında yaşarlar ve çoğunlukla geceleri sürü halinde dışarıya çıkarlar. Dişi kurtçuklar makattan dışarıya çıkarak özellikle makat çevresinde yumurtalarını bırakırlar ve salgılarıyla bölgeye yapıştırırlar. Her dişi kurtçuk 20 bin kadar yumurta yapar. Böylece küçük kız çocuklarında cinsiyet organlarına da girerek iltihaplara neden olabilirler. Çocuk bu yerleri kaşırken yumurtalar tırnakların arasına girer, buradan ağız yoluyla tekrar bağırsağa gelirler. Birkaç çocuğun bir arada yatmasıyla solucanlar başka çocuklara da geçer. Oksiyürlere karşı geceleri tuzlu su veya sarımsak, ince kıyılmış sarımsak 1 litre suda iyice kaynatılır. Lağmanları iyi sonuç verir. Aynı zamanda çocuğun tırnaklarını kısa kesmelidir. Eller sabahları ve her tuvaletten çıktıktan sonra iyice yıkanmalıdır. Geceleri çocuk ketenden ve her tarafı iyice kapanan bir pijama giymelidir. Bu pijama her gün yıkanıp kızgın ütüyle ütülenmelidir. Doktor oksiyürü tedavi için bu sayılan tedbirlere ek olarak etkili ilaçlar da verebilir. Çocukta oksiyürü tedavi ederken ailenin diğer bireylerinde de bu kurdun varlığı araştırılmalı ve gerekirse vakit geçirilmeden tedavi edilmelidir. 209. Askarit. Bunlar topraktaki kurtlara benzerler. Boyları 10-12 cm kadardır. Dişi solucanların her biri günde 200 bin yumurta yapar ve bu yumurtalar dışkıyla atılır. Lağım çukurlarından alınan gübreyle çayırlar ve başka bitkiler gübrelenirken buralara gelen yumurtalar rutubetli çevrede olgunlaşır. Bundan sonra iyi yıkanmamış sebze ve salatalar aracılığıyla bağırsağa geçen küçücük sürfeler buradan kan yoluyla akciğerlere, solunum borularına geçerler ve oradan da mide ve bağırsakta yerleşirler. Askaritler tek tük olabildiği gibi yüzlercesi bir arada bulunabilir. Birkaç tane oldukları zaman çocukta önemli bir arıza yapmayabilirler. Solucandan biri mideye gelirse çocuk bunu kusarak çıkarabilir. Bazı solucanlar da safra yollarına girerler ve sarılığa neden olurlar. Bir araya toplanarak yumak yapmış olan çok sayıda solucan bağırsak tıkanmasına neden olabilir. Solucanı görmekle veya doktorun çocuğun dışkısında solucan yumurtaları bulmasıyla teşhis kesinleşir. 210. Şerit, tenya. Bunlar şerit tarzında 10 metre kadar uzunlukta ve yassı makarna biçiminde bağırsak parazitleridir. Şeridin küçük olan başı çengellerle ince bağırsağın duvarına sıkıca tutunur, şeridin öbür ucundan sürekli olarak yeni parçacıklar türer. Bunlar gittikçe büyür ve genişler. Bu cinsiyet parçacıklarında milyonlarca yumurta ürer. Yumurtalar dışkıyla lağımlara, oradan çayırlara ve derelere ve sonunda çeşidine göre sığırların, domuzların ve balığın midesine ulaşırlar. Burada sürfe meydana gelir. Bundan sonra kan yoluyla hayvanın organlarına veya kaslarına geçerek bir kabarcık veya kese biçimini alırlar. Çiğ çok az pişmiş veya kızarmış etleri yemekle bu keseler insana geçer ve ince bağırsakta şerit haline dönüşürler. Şerit kan emerek beslenir ve vücuda zararlı zehirler salgılar. Şerit çocukta ishal, peklik, zayıflama, oburluk, baş ve karın ağrıları, kramplar, ağır kansızlık yapar. Dışkıda şerit parçacıkları görülürse doktorun gözetimindeki bir tedaviyle şeridi düşürmek gerekir. 211. Çengelli kurt, Nekator. Karadeniz kıyılarında eskiden sık rastlanan bu kurtlar şimdi mücadele sayesinde çok azalmıştır. Bunlar ince, ipek gibi beyaz, sarımtırak kurtlardır ve 8-15 mm uzunluğundadırlar. Suda çengelli kurdun yumurtaları yavrulara dönüşür. Bu yavrular içilen su ile 12 parmak bağırsağına yapışırlar. Çocuğun kanını devamlı olarak emerler, ağır kansızlıklar ve beslenme bozuklukları yaparlar. Etkili tedavi uygulanmazsa hastalığın sonucu korkunç olur. Nekatora benzeyen ankilostom da aynı belirtileri yapar. 212. Nezle. Çocuğunuz belki geçirdiği diğer hastalıkların hepsinin toplamından 3-5 defa daha sık nezleye yakalanır. İşte bu nedenle basit görünen bu konuya geniş yer veriyoruz. Nezlenin başlaması normal mikroskopla bile görülemeyecek kadar çok küçük bir virüsle meydana gelir. Nezle berrak bir burun akıntısı ve boğazda gıcıkla başlar ve araya başka bir hastalık girmezse 3-5 günde geçer. Fakat çoğu zaman bu kadarla kalmaz. Nezle virüsü burun ve boğazın dayanıklılığını azaltarak streptokok, pnömokok ve enfluenza bakterileri gibi daha fazla rahatsızlık yapan başka mikropların yerleşmesine neden olur. Bunlara sonradan yerleşen sekonder mikroplar denir. Bu sekonder bakteriler çoğunlukla ilkbahar ve kış aylarında sağlam insanların boğazlarında yaşarlar. Fakat vücudun dayanıklılığıyla etkileri önlendiğinden zarar vermezler. Ancak nezle virüsü dayanıklılığı azalttığı zaman bu mikroplar çoğalmak ve yayılmak olanağını bularak anjin, bronşit, zatüre ve kulak iltihaplarına neden olurlar. İşte bunun içindir ki nezleli bir çocuğa özellikle başlangıçta iyi bakmak gerekir. Üşüme nezlenin ortaya çıkmasına yardım eder. Fakat nezle olmak için burun ve boğazda nezle virüsünün bulunması şarttır. Bu nedenle nezleden korunmak için yapacağınız en iyi şey nezleli kimselerden uzak kalmaktır. Yorgunluk ve üşümenin nezleye karşı direnci azalttığı bilinmektedir. Soğuk havalarda sürekli olarak dışarı çıkarak soğuğa karşı dayanıklılığını artıran bir kimse daha az nezle olur. Bir daire müdürü sokağa çıktığı zaman ormanda odun kesen kimseden çok daha kolaylıkla üşür. Bunun içindir ki hangi yaşta olursa olsun çocuklar kışın saatlerce dışarıda kalmalı ve soğuk odalarda uyumalıdırlar. Yine aynı nedenle sokağa çıktıkları zaman fazla giydirilmemeli ve yatakta çok örtülmemelidirler. Kış aylarında kuru havalı ve çok sıcak evler burun ve boğazı kurutur ve belki de mikroplara karşı dayanıklılığı azaltır. Buna karşı sobanın üzerine su dolu geniş kaplar koyarak havayı rutubetlendirmek oldukça etkili ve uygulanması kolay bir önlemdir. Acaba vitaminler nezleyi önler mi? Besininde çok az A vitamini bulunan bir kimsenin nezleye ve diğer hastalıklara daha yatkın olacağı doğrudur. Raşitik bir çocukta soğuk algınlığı daha kolayca bronşit gibi komplikasyonlar yapar. Fakat raşitik olmayan ve yeterince D vitamini alan bir çocuğa vitaminin daha çoğu verilmekle nezle önlenmez. C vitamini de iç zarların dayanıklılığını artırır ve nezleye yakalanan çocuklara bu vitaminden tüm ihtiyacını oranla daha fazla vermek doğru olur. Nezlede yaşın da önemi vardır. 2-6 yaşlarındaki çocuklar nezleye daha çok yakalanırlar. Hastalıkları daha uzun sürer ve ihtilatları daha sık görülür. 6 yaşından sonra hastalık oranı ve şiddeti azalır. Çocuğun sık sık nezleye yakalanmasında en önemli neden nezleli başka çocuklarla bir araya gelmek olduğundan, özellikle kapalı yerlerde oynayan çocukların sayısı kabardıkça nezleye yakalanma ihtimali de o oranda artar. Çiftlikte açıkta yaşayan çocuk nezle virüsüyle pek az temas ettiğinden seyrek hastalanır. Öte yandan kalabalık sınıflarda okuyan çocuk daha sık nezleye tutulur. Bu durumda nezleli çocukları hiç değilse hastalığın ilk günlerinde okula göndermemek çok iyi olur. Sinirli veya üzüntülü çocukların daha kolay nezleye yakalandıkları da kabul edilmektedir. Bazı dayanıklı çocuklar ne kadar nezleli kimseyle temas ederlerse etsinler hiçbir zaman hastalanmamaktadırlar. Anne nezleye yakalanırsa ne yapmalıdır? Nezle veya başka bir hastalığın belirtilerini hissettiğiniz ilk andan itibaren bebek veya çocukla mümkün olduğu kadar az temas ediniz. Ev halkı içinde çocuğun bakımını tamamen üzerine alabilecek bir kimseniz varsa bakımı ona bırakınız. Çocuğun yiyeceklerini de ona hazırlatınız. Fakat bütün bunları kendiniz yapmak zorundaysanız yüzünüzü çocuktan uzak tutunuz. Onun bulunduğu tarafa doğru nefes almamaya çalışınız. Çocuk için bir şey hazırlarken daima önceden ellerinizi sabunla yıkayınız. Çocuğun ağzına girecek meme ucundan ellerinizi uzak tutmaya özellikle dikkat ediniz. Mamalarına, süt şişesine ve diğer besinlerine doğru nefes almamaya, öksürüp aksırmamaya dikkat ediniz. Eğer mümkünse çocuk nezleli birisiyle de aynı odada kalmamalı ve uyumamalıdır. Nezleye yakalanınca maske takmalı mısınız? Doğru kullandığınız takdirde bir mendil veya bez maske çocuğun sizden nezle virüsünü almasını önleyebilir. Konu 50. Maskenin dört köşesinde başın arkasına ve boyuna bağlamak için dört tane şeridi olmalıdır. Bir gün kullandıktan sonra maske veya mendil kaynatılmalıdır. Birçok kimseler maskeyi yanlış kullanırlar. Burun ve ağzı kaplayan kısmı durmadan ellerler veya maskeyi çocuğa yaklaştıkları zaman takarlar. Bu hiç maske kullanmamaktan daha zararlıdır. Çünkü maskenin o kısmı mikroplarla dolar ve ele bulaşır. Çocuğun şişelerini ve yiyeceklerini hazırlarken maskenizi daima takınız. Eğer bütün bu tedbirleri alırsanız nezle ve anjinin ev halkından çocuğa geçmesini bir ölçüde önleyebilirsiniz. Eğer dışarıdan gelen birisinde nezle veya herhangi başka bir hastalık şüphesi varsa onu bebekle aynı odada bulundurmamaya veya açık havada çocuğun arabasından 2 metre uzak bir mesafede tutmaya dikkat ediniz. Darılmamaları için de doktorun nezleli kimselerden çocuğu uzak bulundurmanızı istediğini anlatırsınız. Müzmin nezleli ise ne yapmalıdır? Hastalık 2 haftadan uzun sürer, öksürük devam ederse ne yapmalıdır? Evde müzmin öksürüğü olan herkes doktor tarafından muayene edilerek öksürüğün gerçek nedeni araştırılmalıdır. Bebeklerde nezlenin önemi daha büyüktür. Çocuk başlangıçta aksırabilir, burnu akar veyahut da tıkanır, biraz öksürebilir ve çoğu zaman ateşi yoktur. Burun salgıyla dolu ve tıkalı olduğu zaman çılgına döner. Ağzını kapamaya çalışır ve nefes almayınca kızar. Burun tıkanıklığı çocuğu en çok meme ve emzik emerken rahatsız eder. O kadar ki zaman zaman hiçbirisini almak istemez. Odasının fazla rutubetlendirilmesi burnunun tıkanmasını önlemeye yardım eder. Eğer çok fazla tıkanmışsa doktor meme emmeden hemen önce kullanmak üzere büzücü bir burun damlası yazabilir. Doktorun vereceği damla yağlı değildir. Çünkü yağlı damlalar bazen zarar vermektedir. Nezlesi olan bebek iştahını fazla kaybetmeyebilir. Nezle çoğu zaman bir haftada iyileşir. Bununla birlikte küçük bir bebekte bazen inanılmayacak kadar uzun sürse bile hafif seyredebilir. Fakat küçük bir bebeğin nezlesi şiddetli de olabilir. Bronşit, ateş ve diğer komplikasyonlar da görülebilir. Doktorunuz bunları gereğine göre tedavi edecektir. 1-4 yaşlarda nezle bazen gürültülü seyredebilir. Ateş birdenbire 38 veya 39-40 dereceye çıkabilir. Çocuğun yanakları kızarır, gözleri canlılığını kaybeder fakat diğer bakımlardan hasta görünmez. Akşamları ya yemez veya çok az yemek yer. Bazen de çocukta başlangıçta nezle belirtileri yoktur ve doktor boğazındaki kırmızılıktan başka bir şey bulamaz. Ertesi gün ateşi biraz yükselir fakat artık burnu akmaya başlar. Arada sırada öksürebilir. Hastalık 2 günden 2 haftaya kadar sürebilen alelade bir nezleden başka bir şey değildir. Çocuk 5-6 yaşına gelince nezle çoğu kez ateşsiz başlar. Bu yaşlarda hastalığın seyri sırasında çıkan ateş hastalığın yayıldığını veya fenalaştığını gösterir. Bu mutlaka bir tehlikenin habercisi değildir. Ancak kulaklarının, solunum ve idrar yollarının doktor tarafından kontrol edilmesini gerektirir. Nezleli çocuğun bakımı. Çocuk her nezleye yakalandığında doktor çağırmaya gerek yoktur. Fakat alışılanın dışında bir belirti olduğu, ateşi 38 dereceye çıktığı veya genel durumu bozulduğu zaman doktora başvurmak gerekir. Üşüme nezleyi fenalaştırır. Bunun içindir ki nezle geçinceye kadar çocuğun dışarı çıkmaması ve hava akımından uzak kalması istenir. Rüzgar veya hava akımı vücudun bir kısmını diğerinden daha çok soğutur. Bu tek taraflı üşüme nezleyi fenalaştırır. Nezleli çocukları evde tutmak kolay değildir. Fakat çocuğa resimli kitaplar, oyuncaklar sağlayarak evde kalmasının sıkıntısını azaltmak mümkündür. Daha büyük çocuklardaysa bu kadar titiz olmaya gerek yoktur. Çocuğun yatak istirahatinin gereği ateşinin yüksekliğine, yaşına, ızdırabının derecesine bağlıdır. Eğer nezlenin ikinci günü hastalık bütün gün hafif ve ateşsiz devam ederse çocuğu kaldırmakta bir sakınca yoktur. Öte yandan yatakta olup da devamlı olarak örtülerini atıp rahat durmayanlar giydirilip yataktan çıkarılırsa daha sıcak tutulabilir. Nezle esnasında giydirme önemlidir. Çocuğunuzu sıcak tutmaya çalışınız. Eğer yatakta oturuyorsa vücudunun üst kısmını altı kadar sıcak tutmak için pijamanın üzerine hafif bir hırka giydiriniz. Ayaklarının üzerine bir süre battaniye örtmeyiniz. Sıcak odada bir tane yeterlidir. Çocuğun oynadığı odanın sıcaklığı 20-22 derece dolayında tutulmalıdır. Böylece çocuk açıldığı zaman üşüme tehlikesi olmaz. Normal bir insana soğuk hava sağlık verir fakat nezlesi olan için biraz tehlikelidir. Odanın havasının bozulmasını önlemek için oda kapısını açık bırakınız veya pencereyi 1-2 dakika açarak odayı havalandırınız. Isıtılmış bir odada havayı rutubetli tutmak, nezle tedavisinde öğütlenen bir yöntemdir. Havanın rutubetlendirilmesi iltihaplı burun ve boğazı yumuşatır ve özellikle kuru öksürükte ve nefes almada zorluk ve ses kısıklığı yapan ve kurup adı verilen gırtlak iltihaplarının tedavisinde yararlıdır. Odanın rutubetini artırmak için en kolay yol açık bir kapta su kaynatmaktır. En az 1 litre su alacak kadar büyük ve geniş bir tencereye su konur ve soba veya mangal üzerinde bütün gün kaynatılabilir. 1 saatte en az yarım litre su buharlaşmalıdır. Burada dikkat edeceğiniz şey kaynayan suyu küçük çocuğun içine giremeyeceği ve üzerine dökemeyeceği bir yerde tutmaktır. Eğer çocuk güvenilecek kadar büyük değilse veya karyolasının kenarlarına tırmanarak çıkabiliyorsa çocuk odada yalnızken kaynar su bulundurmak doğru olmaz. Havayı rutubetlendirmek için ikinci bir yolda bir ipe yaş çarşaf asmaktır. Bunun sakıncası suların yerlere akması ve bir de yolu kesmesidir. Nezlede kullanılan burun damlaları iki türlüdür. Birincisi mikropları öldürmek için hafif antiseptik olanlardır. Bunların yararları sınırlıdır çünkü derinde olan mikropları etkilemezler. Her defasında ancak doktorun öğüdü üzerine ve yalnız birkaç gün kullanılmalıdır. Burun damlalarının diğer bir türü burundaki örgüleri büzen eriklerdir. Bunlar burun tıkanıklığını açarak nefes almayı kolaylaştırırlar. Sümük ve cerahatle burun salgısının akmasını sağlarlar. Başlıca zararları ilacın etkisi geçtikten sonra burnun yine fazla tıkanması ve eğer çok kullanılırsa burnu zedelemesidir. Düzücü burun damlalarını gerektiren iki durum vardır. Birincisi çocuğun burnunun ileri derecede tıkalı olmasıdır. İkincisi nezlenin son safhasında görülen ve kendiliğinden dışarı atılmayan koyu sarı bir salgının toplanmış olmasıdır. Doktorunuz özel olarak öğütlemedikçe burun damlalarını kullanmamak daha iyidir. 4 saatten daha sık aralarla ve 1 haftadan fazla burun damlalarını kullanmayınız. Küçük bebeklerde damlalardan sakınınız. Öksürük ilaçları mikropları öldürmez ve soğuk algınlığını tedavi etmez. Yalnızca solunum yolları salgısını yumuşatarak öksürük sayısını azaltır veyahut salgıyı sulandırır. Doktor hastayı yoran ve uykusunu bozan öksürüğü azaltmak için ilaç yazabilir. Doktor bazı durumlarda nezle virüsünün üzerine eklenerek ihtilatlar yapan mikropları ortadan kaldırmak için de başka ilaçlar verebilir. Herhalde çocuğa bu gibi ilaçları yazacak tek kişi doktordur ve onun tavsiyesi olmadan çocuğa ilaç vermektense hiç vermemek ancak sözünü ettiğimiz önlemlerle yetinmek daha iyidir.